Elhamdülillahi Rabbil Alemine vel akibetül müttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrül fatihin. Ya müfettihal ebvab, iftah lena hayrül bab. Allahümme iftah bil hayr ve ahtim bil hayr. Ya Rabbi yessir umurana, nevvir kuburana, tahir gulubana, vagfir zunubana, vastur uyubana, vastecib duana, ya Rabbel alemin. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Ya mugallibel gulub, sebbit kalbi ala dinik. Sebbit gulubana ala dinik. Ya muhavvilel hali vel ahval, havvil halina ila ahsenil hal. Ya settaral uyub, vastur uyubana. Ya gaffaraz zunub, vagfir zunubana. Amin ya mu'in, rahmetike ya erhamer rahimin. Kıymetli kardeşlerim, kişilik, karakter yapımız eğer 0-7 yaş arasında annelerimiz tarafından ilgiyle, dikkatle ele alınmamışsa zorlanabilir bu konulardan dolayı. Yani kişilik seviyesini yükseltme hususunda belki zorlanabilirsiniz. Velakin üzerine ısrarla durursak ve devamlı yapacak olursak hepsinin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Demeyin ki bunlar çok zor. Demeyin ki bunlar gençte olacakmış. Demeyin ki keşke bunları biz evlenmeden önce bilseydik, öğrenseydik. Bu keşkelerle, meşkelerle yola gidemezsiniz. Mendile kavuşamazsınız. Bir çözüm üretemezsiniz. Çünkü bu keşkenin arkasında peygamberimiz var, yasaklıyor. Keşke kelimesini kullanıp konuşmayın diyor. İbret alın, ders alın ama keşke demeyin. Bizim keşkelerle işimiz yok. Biz semina ve ata'na diyenlerdeniz. İşittik ve itaat ettik. Yardım et ya Rabbi. Dinini yaşamaya bana yardımcı ol Allah'ım. Bu varken niye böyle? Bu iş bizden geçmiştir. Bu iş bizden bitmiştir. Yok efendim, bunlar önceler olması gerekir. İlmin yaşı baş olur mu? 7'den 70'e kadar, ölünceye kadar. Beşikte mezara kadar demişler bak. Beşikte başlıyor. Halbuki ana karnından başlıyor. Mezara kadar devam ediyor. Böyle uzun bir zaman dilimi içerisinde eğitimle, ilimle, bilgiyle, kitapla, defterle, okumakla, yazmakla, dinlemekle, konuşmakla mükellef ve memur olan bir ümmet, bir insanlık, bir kitle küçük küçük mazeretlere sığınamaz. Bizim isimlerimiz büyük. Onun olumlu Abdülkadir, bak Süleyman, Ayşe, Fatma isimlerimiz dahi bizim onun. Hele hele bizim bir de inanç kimliğimiz var. Müslümanız elhamdülillah. Müminiz. Günahkar olabiliriz. Hatamız olabilir. Suçlu olabiliriz ama biz müminiz. Müminimizden şüphemiz yoktur. İnancımızdan şüphemiz yoktur. Öyle bu imanın halledemeyeceği bir problem olamaz. Mutlaka halleder. İman çok kuvvetlidir. Yeter ki akıl imandan beslensin, akılla böyle ortaklaşa bir harekete girmişiz. Öyleyse sizlere aile mektebi olarak sunmuş olduğum, aktarmış olduğum, anlatmış olduğum konuları hemen dinleyip karar cümlesi gibi karar vermeyin. Bu bizden geçti. Yok anlayamadık. Bunlar olmaz. İşte can çıkmanca huy çıkmaz. Benim efendiye neler yaptım hoca sen bir görsen. Nuh diyor peygamber demiyor gibi ifadelerle, örneklere eğitim yürütülemez. Eğitimin yaşı evet küçükken daha iyidir. Ağaç yaşken eğilir demişlerdir tamam. Ona saygım var. Ancak peygamber efendimize gelmiş 50 yaşında Müslüman olmuş. 30 yaşında Müslüman olmuş. 70 yaşında Müslüman olmuş. Ondan sonra peygamberi dinlemiş dediklerini yapmış ve kurtulmuş. Benim yaşım bitmiş, ben bunları anlamıyorum. Yavsa diyen çıktı bir tane. Çoban da var onun döneminde. Fakir de var, muhtacı da var, çocuğu da var, kız da var, hepsi var. Günümüzde bizim mazeretlerimiz biraz uydurukça. İçi boş. İçi boş. Bu mazeretlere sığınmak yerine gelin cesurca, mantıklıca, akıllıca kaldığımız yerden devam edelim. Geriye 7 maddem kalmıştı inşallah. Bu maddelerde bu hafta bitirmek istiyorum. İnşallah bitir. Kişilik seviyelerini ailenin, eşlerin özellikle kişilik seviyelerini yükseltmede bazı önemli konular adı altında konu başlığı atmıştım. İlk 14'ünü takdim etmiş oldum sizlere 2 hafta önce. Şimdi sıra buna gelmiş oldu. 1. Eşlerin ve çocukların bir arada olma, bir araya gelebilme seviyesi. Eşler bir araya gelmede bugün sıkıntı yaşıyorsa bunun seviyesi yok demektir. Eşler bir araya gelmede sıkıntı yaşamamalıdır. Kahveler, arkadaş çevresi aileye tercih edilmemelidir. Bunu başarmak için eşlerin ortak faaliyetlerde bulunmaları tavsiye edilir. İşte aile mektebi bunu çözdü. Nasıl çözdü? Eşler ve çocukların bir araya gelmesi 10 dakika sonra bu kavga başlar. 20 dakika sonra artık gürültü kopar. Artık birbirlerinden verimsiz hale gelen bir karı koca olur. Sürekli beraber birbirlerinden istifade etme, hayırlı kadın, hayırlı erkek, hayırlı eş olmak istiyorsak bunun bir egzersiz gibi yapılacak bazı konuları vardır. Mesela karı koca bir derneğe üye olun. Bir derneğe üye olun. Karı koca olarak ama. Veya bir vakfa üye olun. Karı koca olarak salih bir zatın sohbetine ne yapın? Birlikte katılın. Salih bir insanın gönül dünyanızda bir takım oluşmuş sıkıntıların giderilmesinde salih bir zatın manevi eğitim, terbiye frekansına girmeye çalış. Karı koca olarak. Tek boyutlu değil. Akşamları birlikte gazete okuyun. Kitap okuyun. Bunları yapın. Bir deneyin. Göreceksiniz. Bu altyapı egzersizleri yapmış olduğunuz şeyler sizin artık işini bitirdiğiniz zaman aklınıza ilk gelen eviniz, çocuğunuz ve hanımınız olur. Yoksa bu altyapısı olmayınca ne yapıyor beyler? İşinden çıkıyor, kahveye gidiyor. İşinden çıkıyor, ofise gidiyor. İşinden çıkıyor, bir başka bayiye gidiyor. Vakit geçiriyor. Niçin eve gelmiyor? Ev medreseydi, ev bir mektepti, ev bir okuldu, ev bir sükunet yeriydi, feyiz yeriydi, bereket yeriydi. Her şey oradaydı. Niye gelmiyorsun da sen? Nefsine göre o taraflara biraz daha ağırlık veriyorsun. Bir kahveye gitmek senin için çocuğundan, kızından, hanımından çok mu önemli kardeşim? Demek ki burada eşlerin karı koca olarak birbirleriyle bir araya gelme, bir araya da bulunabilme seviyesi gelişmemiş. Olgunlaşmamış. Kaliteli hale gelmediğinden dolayı verim alınamıyor. Hemen transit dediğimiz zaman bu evler ne oluyor o zaman? Otel veya lokanta. İstirahat diyorsunuz, karnı doyuruyorsunuz, işte bu kadar. Bunu yenmenin, bunu çözmenin, bu problemi sırtımızda indirmenin formülleri budur. Bir derneğe, bir vakıf kuruluşuna, hayırlı bir hizmet yerine beraberce üye olalım. Oraların vermiş olduğu görevleri üstlenelim. Sorumluluk duygumuz gelişir daha doğrusu. 3 fakirin 4 insanın eğitimiyle, ihtiyacıyla karşılayabilecek bir ailenin sorumluluk yüklendiği zaman evde bunu gündem yaparlar. Aybaşı yaklaşıyor ve hafta sonu yaklaşıyor. Ne yapacaktık? Gidecektik orada. Bak 5 fakir bizi bekliyor şu anda. Veya orada bekleyenler bizi boşa beklemiyorlar. Gitmemiz lazım. Sorumluluk duygumuz gelişiyor. 2. Ailenin birlikte iş yapma seviyesinin yükseltilmesi. Ailenin birlikte iş yapma seviyesi. Bu da şimdi günümüzde konuşulur ama içi pek doldurulmaz. Çocuklarımızın ev ödevlerine yardımcı olmak, ilgilenmek, takip etmek, farkında olmak. Ortak bir gündem maddesi oluşturup ailecek tartışmak. Efendim Üsame bin Laden'i diyelim ki Amerika öldürttü. Cesedini denize attı. Tamam, haberlerden dinledin, izlediniz. Gündem maddesi. Bunu tartışalım. Ne yaptı bu adam? Kullerimi yıktı, onu mu yaptı? Çocuklarımızın ilgi alanına, hanımızın konuşabileceği konulara yönelik gündem maddeleri oluşturulur. Ondan sonra bu hususta bir ortak faaliyetin içerisine girmek için olayın bir mesaj bölümünde anlaşmamız gerekiyor. Mesela birlikte hayır pazarlarına gitmek, hayır pazarlarına destek adına bir şeyler almak, bir şeyler yapmak, bir şeyler vermek. Varsa zekatı, infak ve hayırları hep birlikte icra etmek. Yani diyelim ki bu sene bizim 300 lira vereceğimiz zekat var. Oğlum, şu 100 lira zekatı sen ver fakirlere. Hanım, şu 100 lira zekatı da sen ver çevrendeki fakirlere, %100 ben vereyim. Bu paylaşım ister istemez bizim ailece birlikte iş yapma yeteneğimizi, seviyemizi ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Önceleri tarımcılığın, hayvancılığın, ziraatçılığın olduğu dönemlerde eşler hep beraberlerdi yani. Eş kazmayla, kürekle iş yapardı, alnının terini hanımı silerdi. Yani çok enteresandı yani, biz köy ortamında, ziraat ortamında ziraatı biliyoruz, hayvancılığı biliyoruz, geçim biliyoruz da ya o dönemlerdeki karı kocanın o birliktelikteki orijinal yaklaşımları, fedakarlık, vefakarlık örnekleri bugün artık internet toplumu olduk, bilgisayar toplumu olduk. Şimdi her şey değişti. Bu değişen şeyin içerisinde mekanikler her şey öne çıktı. İnsan ikinci plana aldı. Günümüz insanının eşya bilgisi insan bilgisinin önüne geçmiştir ne yazık ki. Düşünebiliyor musunuz? Eşya bilgisi insan bilgisinin önüne geçti nihayet. İnsan ötelendi. İkinci sınıf oldu neredeyse. Eşya birinci sınıf, insan ikinci sınıfa gelmiş oldu. Birlikte iş yapma seviyesi de böylece azalmış oldu. Kılık, kıyafet ve kişisel bakım seviyesi. Eşler arasında kılık, kıyafet ve kişisel bakım seviyesi de günümüzde istatistik boşanma bilgilerine mutlaka gelir. Boşanma oranlarının %'si işte bakımsız olduklarından dolayı gibi. Kılık kıyafete önce bakışlarının neler olduğunu öğrenmek lazım. Kılık kıyafete bakışlarını öğrenmek eşler arasında sevinme, seviye kazanmasına sebep olur. Çünkü bu konuyu biz böyle gazeteyle, ekranla ve yüz kızartıcı ifadelerle değil. Ya Allah-u Teala bizi ne güzel yaratmış. Bizim emrimize verilen şeyleri ne kadar güzel yaratmış. Çirkinleştiren bizleriz. Öyleyse kılık ve kıyafet günümüzde hem erkeği hem de hanımı. Amca. Öncelikle hanımın ve daha sonra beyin bakımlı olması hoştur. Hanım kardeşlerime Allah için istirham ediyorum, rica ediyorum. Bunu bir maddeci bakış olarak algılamamanızı istirham ediyorum. Belki sizler aile konusunu kitaplardan okuyorsunuz. Bizim sizden bir farkımız var, küçük de olsa ama. Biz bu olayın içerisindeyiz. Yüzlerce ailenin içerisindeyiz. Bu yüzlerce ailenin içerisinde %80 güzellikler görüyorsak %20 de kötülükler görüyoruz. Bu kötülüklerin oluşmasına sebep ihmalkarlık, ihtiyaç görmemek, lüzumlu görmekten kaynaklanıyor. Biz bunu defalarca örneklerle size aktarmış olduk. Rahmet peygamberimiz, savaş peygamberimiz, ashabıyla beraber gün gelmiş karnına taş bağlamış. Gün gelmiş yokluk çekmişler. Gün gelmiş ağlamışlar, gün gelmiş gülmüşler. Düğünler olmuş, dernekler olmuş. Allah'ın sevgili Resulü dış kabilelerden elçiler geldi, kıyafetlerini değiştiriyor, gözden geçiriyor. Peygamberimiz, peygamberimiz. Cübbesi ise cübbesini gözden geçiriyor, sarını gözden geçiriyor, güzelce güzel kokuyu çağırıyor, saçını taratıyor. Ayşe validemizin önüne oturuyor, güzel saçı taranıyor, yapıyor, ediyor. Her güzelce sarını da sarıyor. Nasıl oldum ya Ayşe diyor. Çok güzel oldum ya Resulat diyor böyle. Haşa çirkin değil mi? O zaman bir kova su getiriyor. Yani böyle durgun bir suya bakıyor Peygamber Efendimiz. Bir de kendi yüzüne fotoğrafına bakıyor. Sonra misafirlerin huzuruna çıkıyor. Örnek. İşte sana bir örnek. Bakımdan. Hanım kardeşlerimizin uygun olmayan kıyafetler hususunda birbirlerine kırıcı olmaktan ziyade İkaz ve hatırlatmada bulunmaları gerekir. Aile mektebi şöyle bir çözüm ortaya koymuştur. Bazı erkekler hanımlarına diyeceklerini diyemezler. Aileden gelen bir örf müdür bu? Kişiliklerinde mi kaynaklanıyor? Utangaçlığı mı kaynaklanıyor? Mektup yaz kardeşim. Mektup yaz. Ben bundan sonra seni ev ortamında, ben evde olduğum müddet içerisinde şöyle bir şekilde görmek istiyorum. Sınırın dışına çıkmak şart içerisinde, ev ortamında İslam'ın tanımış olduğu hak çerçevesi içerisinde, Peygamber Efendimiz'in ruhsatına ve onayından çıkmış olan bir atmosfer içerisinde, bir hanımefendinin fiziki dünyasını bir erkeğin gönül dünyasına göre beklemesi, istemesi onun doğal hakkıdır. Bunu hiç kimse kısıtlayamaz. Bunu kısıtlamak isteyenlerin çok insanları Ömer Efendi düzeltmiştir. Kim demiş, bu ne biçim kıyafetin var, git demiş. Efendimiz, senin demiş elbise alacak kadar paran da mı yok? Git. Parası yoksa Beytülmal'den elbise getirmişlerdir. Bu bakımdan bu husus hanımlar arasında daha güzel konuşulması, görüşülmesi icap eden bir konudur. Fakat taklidi olmayan, gösterişi olmayan, reklama dayanmayan, doğal, natürel, ahlakıyla, edebiyle, terbiyesiyle özdeşleşmiş, tırnak et olmuş olan bir bakım projesi olarak algılıyorum ben bunu. Olay sadece hanımlarda bitmiyor. İbn Abbas buna müsaade etmiyor. Erkeklerin de aynı oranda bakımlı olmalarını istiyor. Kadın nasıl erkeğinin kendisine bakılması ve bu hususta gönül dünyasında sinir sisteminin yatışmasına varıncaya kadar bir olgunluğa ve doyuma ulaşmasını bekliyorsa diyor, kadının da doğal bir hakkı vardır ki o da erkeğini bakımlı görmek ister. Tertemiz, pırıl pırıl. Saçı sakalmaya karışmış. Bıyıklar aşağı inmiş. Üst dudağı görünmez hale gelmiş böyle. Dişleri sapsarı. Koruş domananlar leş affedersin pis kokular gelmeye başlamış. Böyle bir şey mi olur yani? Peygamber bunu yasaklamıştır. Ne oluyor demiş bu ağızlarınızı böyle sarımtırak görüyorum. Kur'an yolunu böyle saratmayın diyor. Mısfaklayın diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi az diyorum siz çoğaltın. Özünü veriyorum. Siz detaylandırın. Kapalı devre konuşmaya çalışıyorum. Siz bunun kapağını açın evinizde. Mektup yazın. İsteklerinizi yazılı bildirin. Olabilir. Bazı erkeklerin fıtratına mı gelir? Aile yapısından mı gelir? Söyleyemezler. Hanım kocasına, koca da hanımına isteklerini bildirsin. Bu aile hayatıdır. Bunda ayıplanacak, gücenekli bir şey yoktur. Allah Resulü'nün hayatında olmayan bir şey ben hayatımda hiç anlattığımı hatırlamıyorum. Orada Allah'ın Resulü'nün imzası olacak. Bir de Rabbimizin onayı çıkacak. Mümkün değil yoksa. Gazete kültürüyle, değer kültürüyle değil. Allah ve Peygamber. Onların demediği konuyu ben çıkıp da halkımıza aktaramam. 4. Ailenin öğrenme seviyesinin kazanılması. Öğrenme seviyesi. Aile fertlerinin öğrenmeye merak edip etmedikleri, ihtiyaç görüp görmedikleri önce tespit edilmelidir. Bir doktora da bak hep teşhis ediyoruz önce. Önce teşhis, hastalığın adını koymak, sonra ilaç ve tedavi. Aile mektebi ve bu program ancak bu şekilde istifade edilen bir programdır. Aile fertlerinin öğrenmeye merak edip etmedikleri, ihtiyaç görüp görmedikleri şöyle bir gözden geçirilsin. Bazı hanım kardeşlerim vardır ki ihtiyaç hissetmiyor. Erkek de tam bunun zıttına öğrenmek istiyor. Onun dünyası başka. İşte bu seviye noksanlığı var. Erkek tavan yapmış olan bir seviyede öğrenmek istiyor, okumak istiyor, yazmak istiyor, çizmek istiyor her şeyi. Lüzumlu olarak tabii. Fayda vermeyen ilimden, bilgiden sana sığınırım Allah'ım diyen bir peygamberin ümmeti olarak fayda olan her şeye merak ederiz, öğrenmek isteriz. Biller de dünya yazında bir tutam otu yokmuş gibi bir tavır sergiler. İşte erkek çıldırır bundan dolayı. Hanım kardeşim de aynı seviyede olmasa dahi bu seviyesini biraz yükseltmesi gerekiyor. Ben buna ihtiyacım var. Öğrenmeye benim ihtiyacım var. Öyleyse şöyle konu bakıyorum. Bilgili olanların bilgileriyle üstünlük taslamamasına dikkat etmelidir. Yani beyler hanımlarını bu konuda aşağılama noktasına tevessül ve tenezzül etmemeliler. Bir de öğrenilen şeylerin hayatımıza katkı sağlayacak özelliklere sahip olması da mutlaka hedeflenmelidir. Bunun dışındaki konular artık karı kocanın beraberce karar vereceği ve öğrenme seviyesini yükseltme noktasına. Bak bugün başlarsınız, bir haftasına, 10 gün sonra, bir haftasına bir bakarsın ki öğrenme ihtiyacı seviyelenmiş olan bir hanım ortaya çıkmış. Elhamdülillah. Okuyor, gazetesini okuyor, Kur'an okuyor, hadis okuyor, blok not yapmış, elinde kalem. Böyle mutfağının tezgahında kitabını açıp bekliyor. Bir tarafa bakıyor, önünde çorba kaçıyor, şöyle bakıyor. Yani çok güzel, ben bunu çok böyle anlatıyorum ama çok severim böyle örnekleri daha doğrusu. Çok severim böyle. Bir tarafına kitabını koymuş. Şimdi elhamdülillah bir taraftan radyosunu açıyor. Oradan şey dinliyor, güzel güzel programlar dinliyor. Öbür taraftan yemeği yapıyor veya ütü yapıyor, şey yapıyor. Güzel bilgilerle kendisini ne yapıyor? Yeniliyor, tazeliyor daha doğrusu. Tazelemeyen tazeletemez. Tazelen ve tazelet. Yenilen ve yenilet. Sen yenilemiyorsun. Yerine sayıyorsun ama dünya yenileniyor. İnsanlık yenileniyor. Her şey yenileniyor. Sen hala eski tas eski hamam kalmaya çalışıyorsun. Bu da karı koca eşler arasındaki seviyeleri böyle inanılmaz derecede alt üst ediyor. Beşinci olarak değerli kardeşlerim, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Beşinci olarak ailenin paylaşma seviyesi. Ailenin paylaşma seviyesi günümüzde çok önemli bir noktaya geldi. Önce aile fertleri birbirlerinin hayatını paylaşabilecek seviye ve anlayışa gelmelidir. Bak hayatını paylaşacaksın. Hayatımızı biz bir araya koymuşuz. Bir ruhun içerisine sanki iki ceset girmiş gibi bir nikah bağı ile kopmayan bir bağ ile bir araya gelenlerden bahsediyorum ben. Transit hayattan bahsetmiyorum. Korsan buluşmalardan bahsetmiyorum. Hakkımız olmayan görüşmelerden bahsetmiyorum. Allah'ın onay verdiği, razı olduğu, memnun olduğu buluşmalardan bahsediyorum. Öyleyse paylaşma seviyesi ne kadar yüksek olursa bizim paylaşma ahlakımız da o kadar seviye kazanır. Başına buyruk hareket etmek paylaşmaya engeldir. Bir kadın başına göre buyruk hareket edemez. Çünkü o önceleri bekardı. Şimdi evlendi. Daha sonra baba oldu. Bekar, seviye kazandın, koca oldun, bir seviye kazandın, baba oldun, bir seviye kazandın, dede oldun. Artık sonra hayatın yavaş yavaş bitiyor ve alasmak demeye çalışıyorsun. Öyleyse başına buyruk hareket ettiğiniz zaman siz paylaşmaya yönelik önünüze bir barikat kurmuşsun demektir. Bu yaşayışın adı bunun egoistçe bir yaşayıştır. Bencilliktir bu. Ailenin paylaşma seviyesi sağlanamaz bu anlayışta, bu hayat tarzında. Menfaatçılık olmaz aile hayatında. Önce hanım, önce beyim düşüncesi öne alınır. Aile fertleri arasında para, bilgi, mutluluk, üzüntüler, zorluklar, kolaylıklar hep paylaşılmıştır. Böylece ailenin yaşam kalitesini sağlamış oluruz. Demek ki aile hayatında paylaşmanın seviye kazanması için paylaşmayı bir esas olarak kabul edecek olursak paylaşmak verenlerin ahlakıdır. Vermen yoksa paylaşamazsın. Gün gelecek paranı vereceksin. Gün gelecek zamanını vereceksin. Arabanı vereceksin. İmkanlarını vereceksin. Sende ne varsa, namusunun dışında ne varsa meşru olarak, caiz olarak, helal olarak her şeyi vere vere vere sen bir paylaşma ahlakını elde etmiş olursun. Vermeyenler paylaşamazlar. Bu verme de tek celsede olmuyor. Size tavsiye ediyorum. Yani her gün verin 50 kuruş verin. Haftada veriyorsanız her hafta verin 5 lira verin. 5 lira verin. Yani bir ayda 4 hafta vardır. 5, 5, 5, 5 ne yaptı? 20. Haftanın ayın başında 20 lira verirsiniz. Ay sonuna kadar vermezsiniz. Vere, vere, vere. İnsan vermek ahlakına giriyor. Vermeyince rahatsız oluyorsunuz. İstersen deneyin. Cebinize koyun parayı. Bugün 50 kuruş verin. Yarın 50 kuruş. Öbür gün 50 kuruş. Her gün fakire verin 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. Bir de baksın 3-4 gün sonra verme ihtiyacını hissetmeye başlarsınız. Veyahut da haftalık verin. 10 ay, 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. İmkanınız neyse ama sürekli verin. Sürekli vererek vermeyi önce biz paylaşmak zorundayız. Paylaşalım. Altıncı konumuz. Ailenin problemlerinin, meselelerinin üstesinden gelme seviyesi. Zaten biz aile hayatında problemlerin, meselelerimizin üstünden gelme seviyemiz olsaydı dayak da olmayacaktı, kötü söz olmayacaktı, boşanma da olmayacaktı, kavga gürültü olmayacaktı, hiçbir şey olmayacaktı. Niçin? Bizim aile içi oluşan problemlerimizi çözme seviyemiz yok. Ya yok. Okuldan gelen çocuğunun başı ağrıdığı zaman hemen ecza dolabından bir aspirin vermeyi bak biliyoruz biz. Bir baş ağrısını gidermeye sebep aspirin gripindir diyelim. Halkımız çok kullandığından dolayı söylüyorum. Reklam yapmıyorum burada. Anne bunu biliyor. Bir annenin küçük yönlü böyle sağlık bağlantılı bilgileriyle birkaç ilacın ismini bilir. Sonra beynin veya komşunun veya arkadaşının bir şeye ha şu iyi gelirdir. Bunu kullan çok güzel. Şu hap güzeldir. Yok şu kas gevşedir. Yok şu güzeldir diyor. Tıpkı bu bilgilerle bir hasta çocuğumuzun veya beyimizin küçük bir baş ağrısını giderecek bir müdahale hakkını bilgiyle hallettiğimiz gibi problem. Aile bağlantılı problemleri çözme seviye bilgisi, kültürü olmayınca sırada ne var şimdi? Sırada bağırmak var. Önce bağırırız. Yüksek sesle konuşmalar başlar. Hızını alamayız, tokatlar başlar. Dövmek gerek. Küfretmek gelir ağır. Sövmek gerek. O iyi olmadı, evden git. O olmadı, hadi bakayım sen yoluna ben yoluma der gibi boşanmayla iş kapatmış oluruz. Bir seviye noksanlığı nereye kadar götürdü gördünüz değil mi? Yeryüzünün en kıymetli iki varlığı, en kıymetli iki varlığı, bin bir ümitle bir araya gelen iki temel güzel varlık ne yazık ki birbirlerine düşman oluyorlar. Sebep, meselesini, problemini çözmede bir seviyesi yok. Öyleyse biz sorunlar karşısında pes etmemeliyiz önce. Geri adım atmak yok. Ya ben bu işi beceremem demeyeceksin. Bu peşin mağlubiyettir. Mağlubiyeti değil. Ben ne dedim? İmanla, ilimle, akılla, Allah'ın izniyle bizim çözemeyeceğimiz bir problem yok. Yok. Ölümden başka her şeyin çaresi ve çözümü vardır. Bu bir gerçektir. Bunu önce kabullenmeliyiz. Burada mühim olan sorunlar, problemler karşısında öncelikle eşlerin çaba sarf edip etmediklerdir. Ne kadar sarf ediyorsunuz? Gayretiniz ne? Allah aşkına ya bir borç ödemede borcumuz olsa aman aybaşı yaklaştı borç ödemek için imkanları seferber ederiz. Telefonlar, borç istemeler var. Niye bir problemi çözmek istiyoruz? Aile hayatı bağlantılı problemlerimizi çözmek için acaba hiç çabamızı, gayretimizi not ettik mi? Hani günlük yazarız ya bari. Ben tavsiye ediyorum bekar kızlarımıza. Bekar kızlarımız evlendiğiniz zaman inşallah bir defteriniz olsun. Beyinizle beraber olabilir ya ufak da aile hayatında bazen kavga olacak. Kavgası aile hayatı olur mu? Küçük çaplı. Bu kavgalar da çok güzeldir yalnız. O nikahı kuvvetlendirir. Aile hayatını muhkem hale sokar. Kavga ve barışmak. Küçük çaplı bir barış. Barış hemen tekrar özür dile barış. Bunlar sigortalar aile hayatı demişlerdir. Öyle olmadı mı? Rasul Efendimiz'in göğsü Ayşe Validemiz'in yumruk bile yemiştir. Olmuştur. 3 gün konuşmamış Ayşe Validemiz. Yine ilk adım peygamberimize atmıştır. Küsmüştür, darılmıştır. Bakımdan biz aile hayatı böyle sütten içtim, bir kaşık gibi olsun demek istemiyoruz. Bazı ufak tefek kavgalar, gürültü olabilir. Burada önemli olan şu. Siz bir eğitimcisiniz. Yani bu halkın öğretmenisiniz. Mahallenizin öğretmenisiniz. Siz yaygın eğitimin öğretmeni olabilirsiniz. Bir okulda öğretmenlik de vardır. Okulda müdürlüğü vardır. Sen mahallende ihtiyaç duyulan bir hanım olabilirsin. Mesela beyinle olan kavgalar, böyle problemler, çocuğunla olan meseleler olmuştur. Bunun çözmek için gayret sarf et. Hocaya sor, ilim adamına sor, doktora sor, uzmana sor. Bunun çözümünü defterine yaz. Günlük yazar gibi. Yazdın, yazdın, yazdın. Bir de baktın ki 2 sene sonra defterin 30 sayfa içerisinde 40 tane problem yaşanmış, 40'ının çözümünü öğrenmişsin. Buyur. Mahallende hangi ailenin problemi duyduysan hemen sen çözüm ortaya koyabilirsin. Bir gün böyle, 5 gün böyle, şimdi A isimli ailenin problemi oldu, hemen sana koşarlar. Bak bir çözüm işte. Günlük tutun. Hem iyi günlerinizi hem de böyle problemli günlerinize yönelik gayretiniz ne oldu? Çabanız ne oldu? Ne dua yaptım ben? Rabbime müracaatım bu oldu. Kitabıma müracaatım bu oldu. Sünnete müracaatım bu oldu efendime. Derken bir doktora gittim, doktora söyledim. Bana cevabı böyle verdi. Veya böyle tecrübeli bir anneye gittim. Sordum, beyimle olan bu küçük çaplı problemi nasıl çözebilirim? O tecrübeli anne bana bu çözümü söylemişti. Ben de geldim bunu uyguladım. Elhamdülillah ailemle, beyimle problemim hiç kalmadı. Bunları not ediyorsun. Böyle güzelce fihrist de yapıyorsun zamanla. Aile problemleri ve çözümler diyerek böyle fahri bir kitap. Yazabilir misiniz? Yazarsınız. Ben de mesela 500'den fazladır. 500'den fazla aile problemleri ve çözümlerine yönelik arşivimde dosyalarım vardır. Her taraftan git öğrendim neler yapılabilir çözdüm. Samsun'dan geliyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hocam buyur. Buyur. Ha, nasılsın, iyi misin? Ha, 15 sene evlendirdiğim bir kızımız. 3 çocuk annesi. Beyimle diyor şöyle problemim oldu diyor. Tamam diyorum. İsim vermem çünkü Samsun'a indirdiği zaman şimdi kocası duyar olmaz. Diyorum ki kocan eve geldiği zaman şöyle bir tavır sergile. Şu cümleyi kullan. Giriş kapını şöyle kapat. Pardesünü böyle al. Ondan sonra mutfağına falan gitmeden kocan yan otur. Gibi örnekler veriyorum. 3 gün sonra telefon açıyor. Hocam Allah razı olsun. Hiç problem kalmadı diyor, çözüldü diyor. Çünkü bu tecrübeler insanın ortak malıdır. Ortak değerdir dahil. Ortak değerdir. Bu ortak değer olan tecrübelerimizde cömertçe ne yapmalıyız? Paylaşmalıyız. Bunu daha vakit erkendir diyerek 5 yıllık evli dostlarınız, 10 yıllık evli olan hemen bugüne itibaren lütfen bu dediğimi kayda altına alın. Kocanızla, beyinizle, çocuklarınız ile olan iç bünyeye yönelik bazı problemlerin çözümünü nasıl yaptınız, kime müracaat yaptınız, gayretin ne oldu, çaban ne oldu? Not tut, ara ara da okunun bu şekilde. Son, aile bireylerinin veya eşlerin seviye kazanmasında 21. son maddem, ailenin tenkitlere, eleştirilere açık olma seviyesinin kazanılması. En sonunda bunu aldım. Bizim tenkitlere pek tahammülümüz yok. Tenkitlere karşılık verme seviyemize zayıfız. Kolaya kaçmakta var ya imkanda, küsmek, darılmak. Yeter ki biri seni tenkit etsin, tamam olayı kapatırsın. Bu tenkidi usulüne göre Peygamber Efendimizin döneminde yapmış olsaydın hep teşekkür alırdın. Hep sana dua ederlerdi. Çünkü tenkidi yapan da Allah için yapıyor. Tenkit edilen de Allah için dinliyordu. Şimdi tenkit bir ameldir. Salih bir amel olması için Allah için olacak. Yaptırım gücü olacak. Zamanı olacak. Şartlar müsait olacak vesaire vesaire. Hataların düzeltilmesinde aile fertlerinin uyguladığı usul veya metot çok önemlidir. Meyve ikram eder gibi, bazen de acıtan iğne vurur gibi. O şahıstan şahsa değişir. Şahıs vardır, tatlıca kulağını çekersin, tenkit edersin. Şahıs vardır, yani kaç dereden su getireceğiz, acaba nereden gireyim, hangi frekansına gireyim? Ya olmazsa 2 rekat Allah için namaz kılayım. Allah'a dua edeyim. Ya Rabbi benim tavrımdan dolayı, benim onu yapacağım tenkitten dolayı ne olsun ya Rabbi, onu azdırtma, onu daha sertlik yanına sevk etme ya Rabbi. Olmazsa ben bu tenkit edeceğim. Bu hatanı düzeltmek istediğim kardeşimizin ölmüşlerin namına hayır hasenat vereyim. Veya kardeşimin hayrına ben fakire bir sadaka vereyim ile gideyim. Bak bir kardeşimizin tenkit edilmesi hususunda ne kadar hassas noktalar vardır. Ama biz bunu aile içi değerlendirdiğimizden dolayı pek dışarıya çıkmak istemiyoruz. Tenkit sadece bir ameldir, bunu bilelim. Bilhassa eşler birbirlerinin eleştirilerine açık olmalıdır. Ve tahammül göstermeyi şiar edinmelidir. Çünkü sen arkadaşınla küssen, o bir eve, sen bir eve, öbür bir mahalleye, sen bir mahalleye gidiyorsun. Ama sen akşam yine berabersin. Sofrada berabersin. Yatakta berabersin. Her yerde berabersin. Nereye gideceksin sen? Öyleyse tahammül olmak, her tenkit de doğru olarak kabul edilmez. Her tenkit de doğru kabul etme. Ha, benim beyim veya benim eşim, hanımım demek ki noksan gördü. Veya şu açıdan bakmakta, bu açıdan gördüğünden dolayı böyle söylüyor. Yoksa içi tertemizdir gibi kendi kendimizi böyle amorti yapar gibi hanımıza karşı hırçınlaşmayı değil, yumuşamayı devreye koymakta büyük fayda vardır. Yani tenkit etme, tenkit edilme seviyemizi aile hayatımızda, eşler arasında ne kadar seviye ve kaliteye kavuşturursak aile hayatımızda verim o kadar artar. O kadar artar, aile hayatımızda eşler arasındaki eleştirilere, tenkitlere nedir önce? Açık olmalıyız. Bir de şöyle bir adet, işte beni tenkit et artık. Böyle bir şey de olmaz yani. Ben tenkit et diyerek bir davete çıkartılmaz. Çünkü ben bir kardeşimde bir hatayı, yanlışı gördüğüm zaman o hatayı düzeltmek vazifesini peygamber bana vermiş. Sana ve hepimize vermiş. Önce bunu anlayalım. Ben seni tenkit edeceğim. Ama yapıcı olacak, usulünü iyi bileceğim, zamanını iyi kollayacağım, mekan şartlarını riayet edeceğim. Onun bunun önünde, toplum önünde rencide etmeyeceğim. Bunlar ayrı bir konudur. Ama bu vazifeyi bana kim vermiş? Peygamberim vermiş. Bitti. Peygamberin vermiş olduğu bir vazifeyi peygamber vari, onun sünnetine uygun olarak uyguladığın zaman satan da memnun, aran da memnundur. Çünkü işin içinde Allah rızası vardır, Allah için vardır. Karı koca hayatındaki bu tenkit etmeyip de tenkit edilip de düzeltilmesi icap eden konuları eşler birbirlerinin yakınlarına taşırsa, analarına, babalarına taşırsa bu ne olur? Gıybet olur. Haram olur. Laf götürmek olur. Neticesi ne olur? Aile içi sırlarını dışa taşıyan eşlerin ahirete göreceği azap, azapların en şiddetlidir. Senin kocan varken niçin başkasına götürüyorsun? Annen seni gönderdi, teli duası bitti onun işi. Onun vazifesine dua etmektir. Ne karışı burnunu sokuyor senin aile için işlerine? Duadan başka yapacağı bir şey yoktur. Nasihatler güzelce, doğru yolu gösterir. Ama böyle anneler çocuklarına karşı hep duygusaldır biliyorsun. Damadından böyle kavrayamayacağı, anlayamayacağı, yorum yapamayacağı bir şeyi kızının ağzından dinler. Damadına düşman olabilir. Buyur, buyur. Çıkışın içerisinde şimdi. Aile hayatında bunu önemli istirham ediyorum. Siz olun ey eşler. Aile sırlarınızı evinizin dışına taşımayın. Bu günahtır. Bu haramdır. Aile sırlarının bu boşanmaya sebep olan noktalarını ancak mahkemedeki hakimlerin öğrenme hakkı vardır. Başkasının duymasını bile gerekmez. Başkanın öğrenmesi caiz değil demişlerdir. Bu kadar hassas bir nokta. Değerli kardeşlerim, tam 3 haftadır aile hayatının, özellikle eşlerimizin seviye kazanması için 21 maddelik konuyu pek ayrıntıya girmeden yaptırımcı gücü olacak seviyeye indirerek sizlere takdim etmeye çalıştım. İnşallah önümüzdeki hafta artık aile hayatının tamamını şöyle bir badanadan, renkten, boyadan, ciladan geçirtmek istiyorum. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. Şimdiye kadar başlatmış olduğumuz yaklaşık 60'a yaklaşacak olan konumuzun her birini ilgilendiren konunun önce takva yönünü, manevi yönünü, güzellik yönünü bir daha gözden geçireceğiz. Ve son haftamızda da Allah nasip ederse hep birlikte aile hayatını genel çatıyla bir daha takdim edeceğiz. Ve programımızı sonlandırmış olacağız. Bu duygularla hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Bizlerin bu programını ülke sathına yaymada vesile olan Konya'daki çekimci kardeşlerime, siz katılımcı hanım kardeşlerime ve bey kardeşlerime, anlayamadığı veya zor anlamış olduğu konuları öğrenmek isteyen erkek ve hanım kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ve son bir cümlemi, güzel bir insanın güzel sözüyle tamamlamak istiyorum. Bu resmi geçit inkılabatında en gül seda İslamiyet olacaktır. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinden eksik olmasın inşallah. Teşekkür ediyorum.